Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamberde hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 7 Murdat 1400, Hicri Kameri 18 Zilhicce 1442 ve Miladi Takvimle 29 Temmuz 2021 Perşembe. Ayrıca idrak ettiğimiz mübarek Kadir-i Hum bayramı nedeniyle tüm İslam alemini kutluyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra ben Meysem Feriver ve arkadaşım Mehtap Hamine ile birlikte sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Kadir-i Hum bayramı özel programı ve Kitabın Konumu isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi sunuyoruz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün Kadir-i Hum bayramıdır. İslam İnkılabı rehberi Batı'ya güvenmek işe yaramaz dedi. İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın bakanlar listesi tamamlanmak üzere. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran Suriye'nin başlıca ortağıdır dedi. Türkiye'de koronavirüs vaka ve can kaybındaki artış devam ediyor. Ve Irak Dışişleri Bakanlığı geriye kalan Amerikan güçlerinin Bağdat'ın tam kontrolünde olacağını belirtti. Şimdi haberler.
Bugün Hicri Kameri 18 Zilhicce Müslümanların en büyük bayramlarından Kadir-i Hum bayramıdır. İslami İran'ın dört bir yanı Müslümanların en büyük bayramlarından Kadir-i Hum bayramı nedeniyle sevinç ve mutluluk içinde. Mekke ve Medine kentleri arasında bir bölge olan Kadir-i Hum, Resulullah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in veda haccında çok büyük bir olaya sahne oldu. Böyle bir günde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Kadir-i Hum bölgesinde kendisinden sonra Müslümanların imamı olarak Hazreti Ali aleyhisselamın olduğunu ilan etti. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Hazreti Ali aleyhisselamın vasi kardeşi ve halefi olarak ilan etti. Hazreti Muhammed Kadir-i Hum'un önemli hutbesinde ''Ben kimin Mevlası isem Ali de onun Mevlasıdır.'' diye buyurdu. İslami rivayetlere göre Kadir-i Hum bayramı en büyük bayram olarak tabir edilmiştir. Zira tüm ilahi elçilerin çalışmalarının sonucu böyle bir günde sonuçlandı. İran'ın mümin ve Ehl-i Beyt aşığı halkı Kadir-i Hum bayramında dini ve kutsal mekanlarda bir araya gelerek çeşitli etkinliklerle bu bayramı coşku ile yaşıyorlar. Bizler de irip çalışanları olarak bu büyük ve önemli bayramı başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına tebrik ediyoruz.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerini 12. hükümetin faaliyetlerinin son günlerinde kabul ettiği görüşmede iç planları, Batı'nın işbirliğine endekslenmemek gerektiğini, çünkü mutlaka başarısızlıkla sonuçlanacağını vurguladı. Ayetullah Hamine dün yapılan görüşmede mübarek Kadir Bayramı'nı aziz İran milleti dahil tüm Müslümanlara tebrik ederek halka hizmetin ilahi bir nimet olarak olduğunu belirtti. Ayetullah Hamine bu görüşmede Bakanlar Kurulu üyelerine hitap ederek başkaları da sizin deneyimlerinizi kullanmalı. Bir deneyimi özellikle not aldım. O da sizlere ve halkımıza defalarca söylediğim ve şimdi de tekrar edeceğim sözdür. Bu deneyim Batı'ya olan güvensizlikten ibarettir. Gelecek nesiller bu deneyimi dikkate almalı. Bu hükümette Batı'ya duyulan güvenin işe yaramadığı ortaya çıktı dedi. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine, Batılılar bize yardım etmiyor. Mümkün olan her yerde bizi vurdular. Vurmadıkları yer vuramadıkları yerdir. Onlar mümkün olan her yerde bizi vurdular. Bu çok önemli bir deneyimdir ifadesini kullandı. Konuşmasının diğer bölümünde nükleer anlaşma konulu Viyana görüşmelerine dikkat çeken Ayetullah Hamine'yi, Amerikalılar bu görüşmelerde inatçı duruşlarında direttiler ve ileriye doğru tek bir adım bile atmadılar dedi. Ayetullah Hamine, Batılılar yaptırımları kaldıracaklarını vaat ediyorlar ancak bunu yapmadılar ve yapmayacaklar. Bir de şart koşuyorlar ve anlaşmaya daha sonra tartışılacak bir cümleyi dahil etmemiz gerektiğini, aksi takdirde bir anlaşma olmayacağını söylüyorlar değerlendirmesini yaptı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine konuşmasını şöyle sürdürdü. Onlar bu cümleyi anlaşmaya eklemekle nükleer anlaşmanın ilkesini, füze ve bölgesel meselelere müteakip müdahaleler için bir mazeret sağlamak ve İran'ın bunları tartışmayı reddetmesi durumunda anlaşmayı ihlal ettiğini söylemek istiyorlar. Amerika'nın kötü niyetli davrandığını vurgulayan Ayetullah Hamine, onların vaatlerini ve yükümlülüklerini ihlal etmekten çekinmediğini ifade etti.
İran'ın seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 13. kabinede yer alacak olan bakan adayları ile şahsen görüşme yaparak son kararı verecektir. İran Press'in bildirdiğine göre, 13. Bakanlar Kurulu'nun belirlenme sürecinin devamında uzman çalışma gruplarının faaliyetleri son aşamalarına yaklaşıyor. Seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ise bu bağlamda son kararı alacaktır. Söz konusu uzman çalışma grupları, önerilen kişilerin yönetim ve uzmanlık yetkinliklerinin dikkatli incelemeleri, uzman değerlendirilmeleri, her bireyin programının incelenmesi, yetkin uzmanların araştırılması ve ayrıca görüşmeler yapılması ardından her bir bakanlık için önerilen kişilerin listesini seçilen Cumhurbaşkanı ofisine sunacaklar. Önerilen her kişi için Cumhurbaşkanlık ofisinde çalışma gruplarının uzmanlık incelemeleri sonucu çalışma gruplarının araştırmalarına paralel olarak emin uzmanların görüşleri ve ilgili kurumlardan yetkinlik incelemelerini kapsayan bir dosya hazırlanmıştır. Yapılan incelemeler ve toplanan bilgiler aşamalı olarak Seyyid İbrahim Reisi'ye sunuluyor ve en sonunda seçilen Cumhurbaşkanı kapsamlı incelemeler ve araştırmaların sonucu şahsen adaylarla görüşerek en son kararı alacaktır. Yapılan tahminlere göre 13. hükümette bakanlar listesi belirlenen yasal süreçten erken hazırlanacaktır. Cumhurbaşkanı yemin töreni İslami Şura Meclisi'nde Hicri Şemsi 14 Mordat 1400 tarihinde düzenlenecektir.
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bagır Galibaf ile görüşmede İran'ın Suriye'nin başlıca ortağı olduğunu söyledi. İran'ın bildirdiğine göre Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, dün İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf ve beraberindeki heyetle Şam'da yaptığı görüşmede İran, Suriye'nin başlıca ortağıdır ve iki ülke arasında terörizm ile mücadelede var olan koordinasyonun olumlu sonuçları beraberinde getirdi, dedi. İran'ın terörizm ile mücadelede Suriye halkı yanında durduğu ve tüm alanlarda Suriye'ye destek verdiğini belirten Esad, iki ülke arasındaki koordinasyonun Suriye'nin tüm topraklarının işgalden tamamen kurtarılması ve terörist grupların yenilgiye uğramasına kadar devam edeceğini ifade etti. Yapılan görüşmede galiba hafta Suriye ve İran'daki son seçimlerin her iki ülkeye uygulanan baskı siyasetinin yenilgisini ispatladığına işaret etti. Yapılan görüşmede iki ülke arasındaki güçlü ilişkiler ve çeşitli alanlardaki yapıcı işbirlikleri ele alındı. İki taraf ayrıca her iki dost ülkeye uygulanan yaptırım ve ekonomi savaşına karşı, özellikle de ekonomi alanında sadece kamu değil, özel sektörde işbirliğinin aktifleştirilmesi için ikili işbirliklerinde yeni ufukların açılması bağlamında parlamentonun temel rolüne vurgu yaptılar.
Viyana'da uluslararası kurumlarda İran'ın daimi temsilcisi ve büyükelçisi Kazım Garibabadi, İran'ın son dönemde Amerika ve Avrupa arasındaki müzakerelerin bazı detaylarına işaretle Amerika'nın füze ve bölge meseleler için nükleer anlaşmayı rehin almak istediğini belirtti. Kazım Garibabadi dün İslam İnkılabı Rehberi Eserlerini Koruma ve Yayma Bürosu'nun internet sitesinde yaptığı açıklamada Viyana'da Bercam nükleer anlaşmayı ihya müzakerelerini işaretle Amerika'nın nükleer anlaşmadaki sorumluluklarına geri dönmeye ve anlaşma ile çelişen yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu ifade ettiğini, fakat buna rağmen pratikte bunu ispatlamadığını söyledi. Garibabadi, Amerika ve Batılıların bu müzakerelerde özel hedefler peşinde olduklarına işaretle bunun ise onların nükleer anlaşmaya, füze ve bölge meseleleri gibi ilgili olmayan diğer konulara giriş için bir köprü gibi yaklaştıklarını söyledi. Viyana'da uluslararası kurumlarda İran'ın temsilcisi, Amerika ve Batılıların anlaşmanın tümünü bölge ve füze meselelerine düğümlediği, bunun ise tamamen ilgisiz ve zararlı olduğuna değinerek müzakerelerin sırf nükleer meseleyle ilgili olması ve ilgisiz olan her türlü görüşün incelenmesinin ise gündemden çıkarılması gerektiğini ifade etti. Garibabadi ayrıca füze kabiliyeti ve bölgedeki varlık ve nüfuzun İran'ın güç araçları olduğunu ve asla müzakere edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Irak Elektrik Bakan Vekili bu ülkede elektrik sıkıntısına işaretle, elektrik santrallerinin yakıtını sağlamak için İran doğal gazı olmasaydı Irak'ta facia yaşanmış olacağını belirtti. İran'ın bildirdiğine göre Adil Kerim, Irak elektrik alanında istikrara kavuşmak için 35 bin megawatt elektriğe ihtiyacı olduğunu, hali hazırda sadece 19 bin 500 megawatt elektrik üretildiğini söyledi. Kerim, elektrik konusuna mali ödeneklerin kullanılmaması, bu gücün donatılmasında ve sağlanmasında büyük etki yaptığını işaretle, Elektrik Bakanlığı'nın bu yılki bütçeden henüz tek bir dinar almadığını söyledi. Irak Elektrik Bakan Vekili'nin belirttiğine göre santralin Elektrik Bakanlığı için yakıt planı son derece zayıf ve İran gazı olmasaydı şimdiye kadar bir felaket yaşanırdı. Kerim, elektrik iletim kulelerinin korunmasının zor olduğunu, sayılarının en az 35 bin olduğunu ve güvenli güçlerin ise onları korumak için yoğun çalıştıklarını ifade etti. Irak'ta sık sık yaşanan elektrik kesintileri, özellikle sıcak yaz mevsiminde Irak vatandaşları için oldukça can sıkıcı hale geldi. Güvenlik sorunları, özellikle iletim kulelerin teröristler tarafından imha edilmesi, krizi daha da şiddetlendirdi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, Kudüs Üssü, ülkenin güneydoğusunda bulunan Sistan ve Belucistan ilinin sınırlarında keşfettiği silah ve savaş mühimmata el koydu. İrna'nın bildirdiğine göre İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu, Kudüs Üssü Halkla İlişkiler Dairesi yayınladığı bildiride, Kudüs Karargahı istihbarat girişimleri ardından 34 adet hafif silahla birlikte Seravan sınır bölgesinde mühimmat ele geçirdi. Söz konusu bildiride terörist grupların bu silahlarla bölgede güvensizlik ve kaos oluşturmak istediklerini, fakat İslam İnkılabı Ordusu Kara Kuvvetleri Kudüs Karargahı savaşçılarının uyanıklığı ile terör eyleminde başarısız kaldıkları ifade edildi.
Nijerya İslami Hareket Lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin bürosu dün akşam Şeyh Zakzaki ve eşinin beraat kararının verildiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şeyh Zakzaki Bürosu, Nijerya Kaduna Eyalet Mahkemesi'nin Şeyh Zakzaki ve eşini tüm suçlamalardan beraat ettirdiğini ve serbest bırakılmalarına karar verdiğini duyurdu. Şehzak'taki ofisi kendisi ve eşinin yakında serbest kalacaklarını işaretle bu kararın Nijerya hükümetinin eziyet ve işkencelerine karşı direnişin bir zaferi sayıldığını belirtti. Nijerya hükümeti şimdiye kadar çeşitli bahanelerle Şehzak Zaki ve eşinin serbest bırakılmasını engellerken hatta onlara tedavi imkanları da sağlamadı. Son aylarda Şehzak Zaki'nin sağlık durumunun kötüye gitmesiyle birlikte insan hakları kurumları defalarca Nijerya İslami Hareket liderinin serbest bırakılmasını istediler. Bir süre önce Şehzak Zaki'nin kızı Süheyla Zakzaki, ebeveynin sağlık durumunun tıbbi ihmaller nedeniyle kötü olduğunu, anne ve babasının tutuklanırken her ikisinin yaralı olduğunu ve sağlık ve tedavi olanaklarının sağlanmaması nedeniyle sağlık durumlarının daha da kötüleştiğini belirtti. Şeyh İbrahim Zakzaki ve eşi 13 Aralık 2015'te Zaria kentinin Hüseyniyesinde tutuklanmışlardı.
İranlı fotoğrafçı Said Arapzade, Türkiye'de Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması sergisinin bronz madalyasını kazandı. İsna'nın bildirdiğine göre Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde 12.si düzenlenen Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması sergisi, Uluslararası Fotoğraf Sanatları Federasyonu, Türkiye Fotoğraf Sanatları Federasyonu, Fotoğraf Derneği ve Büyükçekmece Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleşti. Etkinliğe 29 ülkeden 1476 sanatçı, 5402 fotoğrafla renkli, siyah beyaz ve aşktan oluşan 3 kategoride yarıştılar. İranlı fotoğraf sanatçısı ve İran'ın FIAB temsilcisi olan Focus Fotoğraf Kulübü üyesi Said Arapzade yarışmanın siyah beyaz kategorisinde bronz madalyayı kazandı. Fotoğraf hocası ve fotoğraf editörü olan İranlı sanatçı Said Arapzade Uluslararası Fotoğraf Sanatları Federasyonu'nun seçkin bir sanatçısı olarak tanıtılmış ve İran Kültürel Miras Fotoğraf Derneği üyesidir.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen balıkçı teknesindeki 231 kaçak göçmen yakalandı. Türkiye Haber Çevrelerinin belirttiğine göre Türkiye Sahil Güvenliği ve Uluslararası Göç Örgütü, botla İtalya'ya geçmeye çalışan 200'den fazla Afgan göçmenin Ege Denizi'nde yakalandığını, Afganistan'dan olduğunu aktardı. Midilli Adası'na gitmeye çalışan göçmenler Ayvacık kasabasındaki bir sınır dışı merkezine götürülürken, sahil güvenlik botunu kullanan iki Türk vatandaşı da gözaltına alındı. Bilindiği üzere Türkiye ve Yunanistan ortak sınırında sığınmacıların kötü durumu nedeniyle onların Avrupa'ya göçlerini engellemek için şimdiye kadar Türkiye'ye milyarlarca dolar yardım yapılmış fakat Ankara bu yardımları yeterli bulmamıştır.
Türkiye Sağlık Bakanlığı'nca günlük koronavirüs tablosu covid19.sağlık.gov.tr adresinden paylaşıldı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 257.474 covid19 testi yapıldı. 22.291 kişinin testi pozitif çıktı. 76 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 4.197 oldu. Covid-19'da mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1.077.627 aşı uygulandı. Böylece toplam uygulanan aşı 69.759.371 doza yükseldi. Bu arada sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalılar. İlk dozu hemen ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez değerlendirmesinde bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü COVID-19'dan ölümlerin geçen hafta dünya çapında %21 arttığını söyledi. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada 19-25 Temmuz tarihleri arasında dünyada yaşanan 69 bin ölümün önemli oranı Amerika ve Güneydoğu Asya'da yaşandı. Raporda ayrıca koronavirüsün patlak vermesinden bu yana virüsten 4 milyon kişinin öldüğü onaylandı. Geçen hafta COVID-19 vakalarının sayısı önceki haftaya göre %8 artarak 3,8 milyon olarak bildirildi.
Amerika Hazine Bakanlığı dün Suriye'ye karşı hasmane tutumlarının devamında 8 kişi ve ilgili 10 kurumu yaptırım listesine aldı. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Amerika Hazine Bakanlığı komik bir iddiada söz konusu kişi ve kurumları terörizme destekle suçladı. Amerika Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yabancı varlıkları koruma ofisince yaptırım listesine alınan kurum ve kuruluşlarda 8 hapishanenin adı ve bazı güvenlik yetkililerin ismi de yer alıyor. Suriye Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Washington'un ülkeye yönelik yaptırımlarını kınarken ekonomik terörün Suriyelilerin kanını akıtan terörün diğer tarafı olduğu ve kanlarıyla ve canlarıyla elde edilen kazanımları yok ettiğini duyurdu. Amerika teröristlere destek amacıyla 2011 yılından bu yana çeşitli yaptırımlarla Suriye'yi hedef alıyor.
Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Irak'ta eğitim ve danışmanlık hedefiyle geriye kalacak olan Amerikan güçlerinin Bağdat'ın tam kontrolünde olan üslerde olacaklarını söyledi. Mevazen News'un bildirdiğine göre Ahmet El-Sahaf, Iraklı güçlerin eğitimi ve güçlendirilmesi, ayrıca danışmanlık girişimler ve de iki ülke arasında askeri bilgilerin takası alanında çalışacak olan Amerikan güçlerinin Irak'ın tam hakimiyeti altında olan üslerde ve Irak yasalarına göre çalışacak altını çizdi.
Elmenar'ın haberine göre 8 yaşındaki Filistinli çocuk Batıyaka'nın El Halil'in kuzeyinde Beyt Emir yerleşim girişine yakın bölgede şehit edildi.
Ve Suudi saldırgan koalisyonu geçen saatlerde birkaç kez Ma'arib, El Beyda, El Caf ve Sa'de illerindeki yerleşim alanlarına saldırdı. El Mesire televizyon kanalı verdiği haberde Suudi saldırgan koalisyonu en az 12 kez Ma'arib ilinde Rehbe bölgesini hedef aldığını duyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin 12. hükümet ile son görüşmesi konusunda. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün sabah Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve 12. hükümet üyeleriyle görüşmede önemli açıklamalarda bulunarak Amerika'nın İran'a karşı husumetinin hedeflerini işaretle bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. Ayetullah Hamenei şöyle buyurdu: "Bu hükümette Batı'ya güvenin cevap vermediği görüldü ve onlara yardım etmezler ve nerede yapabilirlerse darbe indirirler ve eğer bir yerde darbe vuramıyorlarsa yapamadıkları içindir." Ayetullah Hamenei Viyana'daki son görüşmeleri işaretli açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Amerikalılar lafta ve vaatlerde yaptırımları kaldırırız diyorlar. Fakat yaptırımları kaldırmadılar ve kaldırmayacaklar. Üstelik şartta belirliyorlar ve bu anlaşmada daha sonra bazı konularda konuşulacaktır" gibi bir cümlenin yerleştirilmesini, yoksa anlaşma yapmayacaklarını söylüyorlar. Ayetullah Hamenei onların bu cümleyi yerleştirmekle Bercam'ın temelli hakkında ve füze meseleleri ve bölgesel konularda gelecek müdahaleleri için bahane oluşturmak istediklerini de hatırlattı. İran'ın Amerika'ya güvenmemesi sırf bir slogan değildir. Bu eski tecrübelere, mevcut davranışlara ve Amerika'nın sultacı hedefleri hakkındaki gerçekçi yorumlara sahip olmaya dayanıyor. Bercam nükleer anlaşmasının şimdiye kadar belirlenen hedeflere ulaşmaması gerçeklere dayalı bir olaydır ve sebebi de bellidir. Amerika ve aralarında Fransa'nın da bulunduğu bazı Avrupa ülkelerinin davranışları şimdi nükleer meseleyi aşarak İran'ın savunma alanına yayılmıştır. Bu tutumun anlamı ise müdahale ve hedefi de İran'ı içten zayıflamaktır. İslam İnkılabı rehberi bundan 5 yıl önce de bir açıklamasında bu konuya derin bir bakışla yaptığı hatırlatmada şöyle buyurmuştu: "Bu Bercam bizim için bir örnek oldu, bir tecrübe. Görünüşte vaatte bulunuyorlar. Tatlı ve yumuşak dille konuşuyorlar fakat pratikte komplo yapıyorlar, tahrip ediyorlar, işlerin ilerlemesini engelliyorlar."
Burada gündeme gelen önemli soru ise Amerika'nın neden müzakereye ihtiyacı olması ve neden buna ısrar etmesidir. Amerika'nın İran'a karşı nihai hedefinin İslam Cumhuriyeti nizamına sulta kurmaktan başka amacı olmaması çok açıktır. Siyasi meseleler uzmanı Murad İnadi Amerika'nın hedefleri hakkında şöyle diyor. 1979 yılından itibaren Kongre'nin İran'a karşı yaptırım kararlarını sürdüren Amerika, Katsa gibi yeni yaptırım siyasetleri ve insan hakları veya İran'ın terörizme destek verdiği iddiaları ile pratikte ikincil yaptırımları yeni yöntemlerle sürdürerek onları güçlendiriyor. Tecrübenin de gösterdiği gibi İran, Amerika ile müzakerelerde çeşitli dönemlerde farklı yönlerden zarar görmüştür. Bu yüzden İslam İnkılabı rehberinin sözleri aslında Bercan ve Viyana görüşmelerine gerçekçi bir bakış açısıyla 13. hükümet için bir gösterge ve ölçüdür. Zira İran İslam Cumhuriyeti boş vaatlerle zamanını ve enerjisini sonsuza kadar boşa harcamak niyetinde değildir. İran milletinin bugünü ve yarını için önemli olan özellikle ülkenin ekonomik sektörlerinde iç kapasitelerin kullanılmasıdır. Hiç şüphesiz Amerika hükümeti farklı senaryo ve planlarla İran'ı dize getirmek için elinden geleni yapıyor ancak Amerika'nın davranışlarında edinilen bilgi ve Bercan'dan kazanılan tecrübe ile kesinlikle Amerika için böyle bir fırsat oluşmayacaktır. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz günlerde Senato Komitesi'nde yaptığı açıklamada Tahran ve Washington'un nükleer anlaşmaya geri dönmeleri halinde bile Amerika'nın İran'a karşı yüzlerce yaptırımın devam edeceği tahmininde bulundu. Aslında Amerika'nın eski sorumluluklarını ihlal etmesi ve ahde vefasızlıkları dikkate alındığında Amerika'ya karşı derin bir güvensizlik söz konusudur. İslam İnkılabı rehberinin de değindiği gibi Amerika mevcut şartlarda da kendi sorumluluklarını ihlal etmekten asla utanmıyor ve bu da gelecek hükümet, yetkililer ve siyaset sahnesindeki tüm çalışanlar için çok önemli bir tecrübedir.
Değerli dinleyiciler, sabah yayınımızın ikinci yorumu Mikati'nin fırsatları ve sorunları hakkında. Lübnan El Mustakbel Parti Başkanı Saad Hariri'nin kendi tutumlarında diretmesi ve Cumhurbaşkanı yetkilerini göz ardı etmesiyle geçen 9 ayın ardından yeni kabineyi kuramaması sonucu görevden çekildiğini duyurması ile pazartesi akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Michel Aoun, eski Başbakan Necip Mikati'yi meclisin 120 sandalyesinden 72'sinin desteğini alması ardından yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi. Salı günü de meclis fraksiyonları Mikati'den hızlıca kabineyi kurmak için çalışmasını, böylece vatandaşlar ülke meseleleriyle ilgili içinde bulundukları umutsuzluk ve hüsrandan kurtularak geleceğe güven duymalarının sağlanmasını istediler. Mikati ilk açıklamasında kabine kurmak için yabancı taraflardan garantileri olduğunu belirtti. Kendisi dolaylı şekilde Avrupa Birliği ve Fransa'nın en kısa zamanda hükümetin kurulmasını istedikleri bağlamında olumlu tutumuna işaret etti. Görünüşe göre Amerika ve Suudi Arabistan'da Lübnan ve bölgede kendi çıkarlarının sağlanması için bu ülkenin yaşadığı durumdan çıkmasını istiyorlar. Tabii ki Lübnan Kuvvetleri Partisi Genel Başkanı Samir Cağca gibi kendilerine bağlı unsurlar hala muhalefetten dem vurarak ülkenin istikrarsızlığını, böylece bir yıl sonra yapılması kararlaştırılan seçimlerin erkenden yapılmasını istiyorlar. Bu yüzden Lübnan'daki mevcut şartlar yeni hükümetin kurması için neredeyse olumlu ve uygundur.
Diğer yandan Necip Mikati eski bir politikacı ve iş adamıdır ve eğer bu görevde sonuca ulaşamayacağını bilseydi görevi kabul etmezdi. Onun 2005 ve 2011 yıllarında başbakanlık tecrübesi bulunuyor ve Saad Hariri gibi Lübnan halkı ve akımlarına karşı olgunlaşmamış konumdan hareket etmiyor. Onun başbakanlık görevine atanması ardından Özgür Yurtsever Hareketi Partisi lideri Cebran Basil ile Dostane ve direkt görüşmesi ise bu konunun açık örneğidir. Halbuki Saad Hariri bizzat Cebran Basil ve Özgür Yurtsever Hareketi Partisi'ne karşı hasmane tutumları vardı. Bu yüzden mevcut karineler Necip Mikati'nin hızlıca kabineyi kuracağı yönünde, özellikle de Uluslararası Para Fonu IMF'nin de Lübnan'a 860 milyon dolar kredi vereceğini belirtmesi ve de 4 Ağustos günü ve Beyrut patlamasının yıl dönümünde Lübnan'a destek konferansının düzenlenmesiyle birlikte Mikati bu konferansı kullanarak uluslararası garantiler almaya çalışacağı gelen haberler arasında. Bu arada El Neşre haber sitesi de Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Mikati'ye destek için 4 milyar dolarlık bir uluslararası garanti verileceğini bildirdi. Bu yüzden Necip Mikati Lübnan'da yeni kabineyi kurmakta başarılı olacağından emin görünüyor. Diğer yandan ise Lübnan'da oluşan olumlu ortam bu ülkede Mikati'ye karşı engeller ve sorunların olmaması anlamında değildir. Zira Lübnan hala birçok sorun ve krizle karşı karşıya bulunuyor. Üstelik sorunların çözülmemesi ise durumu ve yaşanan krizleri içinden daha da çıkılmaz duruma sokacaktır. Bu yüzden görünen o ki Necip Mikati Lübnan'ın krizden kurtulmak için en son şanstır. Lübnan ekonomi açıdan yoğun bir kriz dönemi yaşıyor. Dolar bu ülkede en düşük seviyede ve yakıt fiyatları ise inanılmaz şekilde yükselmiştir. Tüm bunlar ülkede bir patlama ortamı oluşturmuştur. Üstelik Siyonist rejim İsrail ise batıya bağlı siyasi akımlar ve bazı bölgesel rejimlerle birlikte kendi hedeflerini gerçekleştirmek için ülkede kaos oluşturmaya ve ülke sorunlarının çözümünü engellemeye çalışıyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsı 7 Murdat 1400, Hicri Kameri 18 Zilhicce 1442 ve miladi 29 Temmuz 2021 Perşembe. ...1432 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 Zilhicce 10 yılında Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem son hac yolculuğundan geri döndüğü bir sırada Yüce Allah'ın emriyle Hazreti Ali aleyhisselamı kendi halife olarak halka tanıttı. İslam peygamberinin bu hareketi Kutsal Mekke ile Medine kentleri arasındaki Gadir-i Hum isimli bir bölgede gerçekleşti. O hazret yüksek bir mekana geldikten sonra bir hutbe okudular. Hazreti Ali'nin elini yukarıya kaldırdı ve halka şöyle hitap etti. Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır. Ey Allah'ım onun sevenleri sev. Ona düşman olanlara da düşman ol. Bu sözlerin ardından Yüce Allah'ın bu emri halka tebliğ edilmesinin ardından Maide suresinin 3. ayeti Peygamber Efendimiz'e nazil edilerek o hazrete şunlar armağan edildi. Bugün kafirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Biz de Kadir-i Hum Bayramı dolayısıyla tüm İslam alemini tebrik ediyoruz. 1407 yıl önce bugün Hicri Kameri 18 yıl önce 35 yılında İmam Ali Aleyhisselam halkın aşırı ısrarı üzerine ümmetin imametini kabul etti. 3. Halife Osman'ın katledilmesi üzerine halk İmam Ali Aleyhisselam'ın evine akın etti ve Hazret'e biat etmek istedi. Başta hilafeti kabul etmeyen İmam, Yüce Allah ve onun Resulü'nün hilafet görevine peygamberin rihletinden önce İmam Ali Aleyhisselam'a devredilmesiyle birlikte halkın aşırı ısrarı ve imamın şartlarının halk tarafından kabul olunması üzerine nihayet hilafeti kabul etti ve 4 yıl 9 ay süren hilafet süresince ıslahat, askeri ve siyasi adlı girişimleri hayata geçirdiler. İslam düşmanları, tamahkarlar ve sapkın gruplar imama engel oluşturarak 3 savaşı o hazrete dayattılar. Ve nihayet o hazret, Nehrivan akımına bağlı yolundan sapmış, birisi tarafından şehit düştü ve herkesi yasa boğdu. İmam Ali Aleyhisselam kısa süren hükümeti sırasında İslam hükümetinin marif ve simgesi sayılan bir hazineyi kıyamet gününe dek dünyaya armağan etti. Kırk yıl önce bugün Hicri Şems'i 7 Murdat 1360'da İran'ın görevinden azledilen Cumhurbaşkanı Ebu'l-Hasan Beni Sadr, eli kanlı terör örgütü münafıklar unsurlarının elebaşı Mesud Recevi ile birlikte İran'dan kaçtılar. Bu olaydan 37 gün önce Beni Sadr, Saddam ordusunun İran'dan saldırılarına karşı İran'ın savunulmasında kabiliyetsiz olması ve kargaşa çıkarmak ve kifayetsizliğinden dolayı Cumhurbaşkanlığı görevinden azledildi. Beni Sadr münafık örgütünün yaptığı terör eylemleriyle yeniden iktidara döneceğini düşünüyordu. Ancak İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi ardından Muhammed Ali Recai'nin Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle Beni Sadr ümitsizce kadın kılığında Recevi ile birlikte Fransa'ya kaçtılar. Beni Sadr Fransa'da İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı faaliyetlerini sürdürdü. Recevi İran'a karşı açıkça hıyanet ederek devrik Saddam rejimine hizmet vermek için büyük çaba harcadı. Ancak Irak'ın diktatör rejiminin düşmesi ardından bu terör örgütü pratikte işlevini kaybetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Fahrettin Koca, 40'a yakın vaka önergesini yanıltmak yerine web sayfasına yönlendirdi.
Yeni Asya.
OHAL yetkileri anayasaya aykırı. Taha Akyol, iktidar yanlış yapıyor.
Milli Gazete.
Ekonomik tablo ağırlaştıkça vatandaşın sırtındaki yük de artıyor.
Erdal Sağlam 27 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinde büyüme tam gaz nereye başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Dün gelen reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanımı oranları ekonomideki büyümenin tam gaz devam ettiğini gösteriyor. Yıl sonu için büyüme tahminleri %8'lere doğru revize edilirken bu kadar yüksek büyümenin yaratacağı olumsuz sonuçlar ise konuşulmuyor. Piyasalardaki bayram rehavetinin devam ettiğini söyleyebiliriz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bayram süresince dolar kuru 8.55 TL civarında seyrederken, dün piyasalar açıldığında 8.60 TL'nin üzerine çıkıp tekrar geriye döndüğünü gördük. Bu hafta Fed'in toplantısı ve Merkez Bankası'nın enflasyon raporu açıklaması var. Bu toplantılardan önemli bir şey çıkmayacağını, dolayısıyla kurlardaki yatay seyrin devam etmesini bekleyen piyasa analistleri çoğunlukta. Genel olarak Ağustos ayında piyasalar açısından sakin geçmesi beklenebilir. Ancak Eylül ayıyla birlikte belki sonlarına doğru hem küresel gelişmeler hem de içeride yaşanacak olası gelişmelerin yeni piyasa hareketlerine gebe olduğu çoğu analist tarafından kabul ediliyor. Önümüzdeki dönem piyasayı etkileyecek unsurlar arasında yüksek büyümenin getireceği sonuçları da sayabiliriz. Tam açılımıyla birlikte hizmetler sektörü ve turizmde yaşanan canlılık piyasadaki olumlu seyrin devam edeceğini gösteriyor. Açıklanan son veriler büyüme oranlarında 3. çeyrek içinde yüksek rakamlar beklenmesine yol açıyor. İhracatın yanı sıra iç talebin canlı seyrini koruması önümüzdeki dönem enflasyonla ilgili sıkıntıların büyüyeceğinin işareti. Bu arada kredilerde Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren görülen artışın iç talepteki canlılıkta önemli rol oynadığını göz ardı etmemek gerekir. Sonuç olarak yüksek büyümenin en önemli olumsuz etkisinin enflasyonda görüleceğini söyleyebiliriz. Yanı sıra bu yıl daralmaya başlayan cari açığın yeniden artış işaretleri verdiğini, yüksek büyümenin açığı arttıracağını da söylemek gerekiyor. Tüm bu olası sonuçlar özellikle önümüzdeki dönem TL'nin değeri açısından büyük endişe yaratıyor. Kurların yeniden yükselmesi hem hazinenin hem de özel sektörün borçlarını katlayarak artma potansiyeline sahip. O nedenle kurlardaki yükselişin hem borçluluk açısından hem de bankaların ertelenmiş kredi sıkıntısını arttırması nedeniyle zor günleri beraberinde getirmesi kaçınılmaz olabilir. Kurlarda artışın bekleniyor çünkü ekonomi yönetimi enflasyona karşı yeterince sıkı para politikası uygulamadığı gibi yanlış faiz anlayışını devam ettiriyor. Tehlikeli olabilecek faiz indirimlerine gitmesinden korkuyorlar. Bu arada ekonomi yönetiminin gündeminde yüksek büyümeye rağmen hala kredileri yeniden önemli ölçüde arttırma niyetinin bulunması tedirginlikleri arttırıyor. Kısacası mevcut ekonomi yönetimi anlayışı nedeniyle yüksek büyümenin neden olacağı yüksek enflasyon daha korkutucu bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.
Taha Akyol 27 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde OHAL yetkileri anayasaya aykırı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. OHAL döneminde hükümetin elde ettiği bazı olağanüstü yetkiler mecliste kabul edilen bir kanunla devam ediyor. OHAL yok ama bazı OHAL yetkileri yürürlükte. 18 Temmuz'da kabul edilen bu kanuna göre OHAL yetkilerinden olan gözaltı sürelerinin uzatılmasıyla kamu görevlilerinin iltisak denilerek sorgusuz sualsiz işten atılması bir yıl süreyle daha devam edecek diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İktidarın teklifinde süre 3 yıldı fakat OHAL altında seçim itirazları üzerine süre 1 yıla indirildi. Terörle irtibat ve iltisak şüphesiyle soruşturulan kişi ve şirketlerin mal varlıklarına kayyım atanarak TMSF'ye devredilmesi yetkisi ise 3 yıl daha devam edecek. Eski TMSF yöneticilerinden Abdullah Güzel Dülger, Karar TV'de orada mekanizmanın nasıl işlediğini anlatmıştı 22 Haziran. Konuyu iki açıdan bakacağım, siyaset ve hukuk. İktidarın elindeki devlet yetkilerini artı yargıyı ve kamu ekonomisini kullanarak aykırı sesleri kısıtlaması yetmiyor olmalı ki yeni düzenlemeler getiriyor. Bütün demokratik ülkelerde hem iktidarlar karşısında hem büyük sermaye karşısında özgürce yayın yapılabilmesi için destekleyici fonlar ve bu fonlardan yayınlanan serbest yayınlar vardır. Bizde ise bütün kaynaklarını şeffafça açıklayan Mediascope gibi yayın kuruluşları bile Avrupa Birliği'nden fon desteği aldığı için iktidarın hedefi oldu. Hatta 5. kol gibi çağımızda artık demokrasilerin çoktan terk ettiği otoriter kavramlar bile kullanılıyor. İktidarın kendisi insan hakları eylem planı için bile Avrupa Birliği'nden fon almadı mı? Önemli olan desteğin editoryal bağımsızlık ilkesine uygun, açık, şeffaf ve denetlenebilir olmasıdır. Türkiye'de 1950'den bugüne hiçbir iktidarın elinde Cumhurbaşkanlığı sisteminde olduğu kadar yetki ve güç yoğunlaşması olmamıştı. Ama bu yetki yoğunlaşması verimli yönetimi engeldir. Bu bir tabiat kanunudur.
Esfender Korkmaz 27 Temmuz tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomi yönetimi bu kadar yanlışı nasıl başardı başlıklı yazısına yer veriyor. 50 yıldır kamuda ve özel sektörde doğrudan ekonomiyle uğraşıyorum ve yazıyorum. Türkiye çok kriz yaşadı. Ekonomi yöntemleri yanlışlar ortaya koydu ama bugünkü iktisat politikaları yanlışın da ötesinde. Ne kitaba uyuyor ne de realiteye. Türkiye yakın geçmişte 1994-2001'de kriz yaşadı. Ertesi yıl hemen toparlandı. Hemen dalgalı kur sistemi olduğu için ani krizler değil kur şokları yaşıyoruz. Ama kur şoklarının etkisi anlık krizlerden daha kalıcı ve ağır oldu. İflasların artması, işsizliğin yükselmesi, yüksek enflasyon, yoksulluğun artması, Türkiye'nin risk priminin artması ve sermaye çıkışı olarak bunu yaşıyoruz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Eğer ekonomi yönetimi sıcak para serabına girmeseydi, kontrollü kur politikasına geçseydi, milli çıkarlarımızı gözeten bir dış ticaret politikası uygulamış olsaydı, devlet ve bütçe kaynaklarını partizanca kullanmasaydı, Sayın Cumhurbaşkanı FETÖ'ye aldanmasaydı, devlet parti devletine dönüşmeyip kurumsal devlet olarak kalsaydı, başkanlık sistemine geçmeyip aksak da olsa hukukun üstünlüğü ve demokraside devam etseydik, elbette kur şoklarında yaşamazdık. Ekonomi yönetimi kısa vadeli, bir seçimlik, algı yaratma üstüne strateji oluşturdu. Söz gelimi AKP'nin 2011 yılında reklam filminde açıkladığı 2023 vizyonunda. Tarım sektörünün katma değeri 150 milyar dolar olacak, ihracat 500 milyar dolara çıkacak, fert başına gelir 25 milyar dolar olacak, turizm geliri 50 milyar dolara çıkacak. Planlama rafa kaldırıldığı halde bu tahminler nasıl yapıldı? Açıklanan 3 yıllık programlar ve mali planlar ekonometrik bir modele dayanmadığı için güven vermedi. Uygulamada 2011 yılından 2021 yılına son 10 senede makro göstergeler 2011 yılının altına geriledi. 2020 yılı tarımda gayri safi yurt içi hasıla 333,3 milyar lira oldu. 2020 ortalama dolar kuru 7,0234'tür. Tarım sektörünün yarattığı katma değeri hedef 150 milyar doların 3'te 1'inden az 47,5 milyar dolar oldu. 2020 Mayıs'tan 2021 Mayıs'ına kadar son bir yılda toplam ihracatımız 191,6 milyar dolardır. Yani 500 milyarın yarısından az %38'i kadardır. Dolar cinsinden nominal fert başına gelir aynı zamanda uluslararası karşılaştırmalarda kullanılıyor. Türkiye'de fert başına gelirin düşmesi gelişme yolunda tökezlemenin göstergesidir. Turizm geliri pandemi nedeniyle düştü. Pandemi olmasaydı da düşerdi. Çünkü devlet bütçe açıklarını turizmden aldıkları ile kapatmak istiyor. Çoğu kamu arazilerinde yapılmış turizm yatırımlarında ecri misiller 3 katına çıkarıldı. 18 Temmuz'da Turizm Teşvik Kanunu'nda bazı değişiklikler oldu. Teşviki bırakın, yatırımcılara yeni yükümlülükler geldi. 2 yıl içinde 2023'te bu verilerde bile kalamayacağımızı tahmin etmiyorum. Çünkü reel sektörde iflaslar arttı, işsizlik daha da artacak, döviz ve dış borçlarda, bankaların dönmeyen kredilerinde risk oranı da yüksektir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gadir-i Hum Bayramı.
Değerli dinleyiciler, Gadir-i Hum Bayramı dolayısıyla hazırladığımız özel programımız ile birlikteyiz.
Sohbetimizde İslam aleminin dönüm noktalarından olan bu olayın farklı boyutlarını ele almaya çalışacağız.
Günler birbirini kovalayarak geçmektedir. Birkaç gün önce Arefe, yani tanımanın ve farkındalığın kapılarının açıldığı gündü. Bu fırsat da hızlı bir şekilde gözlerimizin önünden geçti. Bu mübarek günün ardından ise Kurban Bayramı geldi. Bu bayramda Arefe'nin marifet bardağından içen tüm İsmailler ise aşk ve özveri mezbahasında bencilliklerini ve nefislerini kurban etmeye gittiler. Bugün ise bu kurban kesenler ihlaslarıyla Kadir'e yol bulmuşlardır. Kadir ise Kevser Pınarı ile yakından ilişkili olan gölettir.
Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Allah'ım buyur. Emrine amadeyiz haykırışları Mekke'nin yerini göğünü titretmektedir. Binlerce kişi Peygamber Efendimizin ilahi ve melekuti nidasını tekrarlamaktadır. Allah'ım, senin emrine itaat ve davetine icabet ettim. Bütün imanımla sana yöneldim ve sana teslim oldum. Yalnızca seni istiyorum. Sen Rabbim olarak emret, ben de kulun olarak yerine getireyim. Allah'ım, sen birsin ve teksin. Eşin ve benzerin yoktur. Mutlak olarak mülk senindir ve hiçbir ortağın yoktur. Allah'ım, hamd yalnızca sana mahsustur ve nimet de senindir. Allah'ım, tekrar sana teslim oluyor ve inanıyorum ki sen birsin, eşin ve benzerin yoktur.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Zilkade ayının sonlarında yarenleri, değerli ehli beyti ve büyük bir insan grubu ile birlikte hac farizasını yerine getirmek için Medine'den çıkmışlardı. Bu büyük sefer Peygamber Efendimizin uzun yıllar canından ve malından geçip İslami ülküler ve ilahi fermanların gerçekleştirilmesi ve de ilahi mesajların dünya halkına iletilmesi doğrultusunda gösterdiği çaba ve verdiği emeğin meyvesiydi. Peygamber Efendimiz bu yolculukları sırasında ölümün yakın olduğunu da bildirdi. Peygamber Efendimiz mabudu ve maşuku ile görüşeceğinden memnun ve mutlu olduğu halde ümmetinin onun yokluğunda Beni İsrail kavmi gibi cahiliye geleneklerine ve adetlerine geri dönmelerinden kaygı duyuyordu. Bu yüzden her fırsattan yararlanarak Müslümanlara öğütler veriyordu.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Arafat bölgesine varmadan önce Nemere adlı bir bölgede öğle ve ikindi namazlarını cemaat olarak kıldırdı. Namazın ardından sırada olanlara baktılar. Arafat çölü insanlarla dolup taşmıştı. Peygamber Efendimiz Allah'a hamd ederek sözlerini şöyle başladı. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyin çünkü yine de burada sizinle görüşebilecek miyim onu bilmiyorum. Ey insanlar! Benden sonra eski cahiliye küfür dönemine dönmeyin. Çünkü muhakkak yolunuzu sapıtacaksınız. Ben sizin aranızda halife olarak iki değerli ve nefis şey yadigar bırakacağım. Onlara sarıldığınız müddetçe doğru yoldan ayrılmayacaksınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve itretim yani ehli beytimdir. Peygamber Efendimiz sonra şöyle söyledi. Allah'ım sen şahit ol. Sonra şöyle buyurdular. Siz de sorumlusunuz. O zaman buradakiler burada olmayanlara bu hususu iletsin. Bu olayın ardından Peygamber Efendimiz Arafat'ta kalıp güneş batıncaya dek dua ve zikir etmeye başladı.
Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem veda haccını Hakk'ın sesini yansıtmak için müstesna ve eşsiz bir fırsat olarak kullandı. Peygamber Efendimiz teşrik günlerinin sonlarında yani Zilhicce'nin 13'ünde insanları Haif Camii'nde toplayıp namaz kıldırdıktan sonra konuşma yaptı. Peygamber Efendimizin yaptığı konuşmanın bir bölümü de Arap kabileleri arasındaki ilişkilerle ilgiliydi. Araplar kabile ve aşiret ilişkileri çerçevesinde hayatlarını sürdürüyorlardı. Bu yüzden onlar arasında bağnazlıktan ve cahiliyeden kaynaklanan kurallar hakimdi. Öyle ki bir adamın öldürülmesiyle iki kabile 10 yıllarca birbiriyle savaşabiliyorlardı. Bu sürede ise kanlar dökülüp büyük savaşlar yapılıyordu. Peygamber Efendimiz bu durumu halletmek için sözlerinin bir kısmında şöyle buyurdular. Evet, cahiliye döneminde var olan her malı, her iftiharı ve her kanı iki ayağımın altına alıp batıl ettim. Allah Resulü bu ifadeleriyle aslında eski düşmanlıklara ve eskimiş kinlere son vermek istiyordu.
Daha sonra İslam peygamberi konuşmasının devamında Müslümanların kardeşliğinin korunmasına değinerek şöyle buyurdular. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar kardeştirler. Müslümanlar diğerleri karşısında tek yumruklar. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra ise muhacirler ve ensar arasında uhuvvet yani kardeşlik anlaşması sağladılar. Ancak o gün Peygamber Efendimizin İslam kardeşliğe yaptığı vurgu geçenlerde olduğundan farklı bir durumda gerçekleşip, Müslümanlar arasında sinerji ve empatinin ötesinde bir anlam taşıyordu. Bu kardeşlik bağı, ümmet içindeki boyutlarının yanı sıra dış boyutta da düşmanlar ile karşılaşmada bir olmaya vurgu yapıyordu. Peygamber Efendimiz konuşmalarının sonunda ise Sakaleyn hadisine bir kez daha değinerek iki parmağına işaret edip bu iki parmağın nasıl yan yana olup ayrılmaz olduklarına vurgu yaparak Allah'ın kitabı ve itretinin de ayrılmaz olduğunu buyurdular. Sakaleyn hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ben sizin aranızda iki ağır, paha biçilmez emanet bırakıyorum. Onlar Allah'ın kitabı Kur'an ve itretimdir, ehli beytimdir. Şüphesiz onlar Kevser havuzu başında bana varıncaya kadar birbirinden ayrılmazlar."
Böylece hac merasimi sona eriyor ve Peygamber Efendimiz büyük bir kitle tarafından yolcu edilirken Medine'ye doğru yola koyuluyor. Kafile Gadirhum'un bulunduğu Kural Gamim bölgesine vardığında vahiy meleği Cebrail aleyhisselam inip Peygamber Efendimiz'e durma emri verdi. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdu: "Ey insanlar, Allah'ın davetini size getirdim. Ben Allah'ın elçisiyim." Kafiledekiler özellikle de susuz ve çorak bir bölgede aniden durmaktan şaşırdılar. Böyle bir hassas zamanda ezan sesi tüm bölgede yankılandı ve müezzinin tekbir nidası huzur bahşetmeye başladı. İnsanlar kendilerini öğle namazı için hazırladılar. Peygamber Efendimiz ise öğle namazını bu bölgede eşi benzeri görülmemiş bir kalabalıkla kıldırdı. Daha sonra ise kalabalığın arasına geçip devenin eşyalarından hazırlanan minberin üstüne çıkıp yüksek sesle şu hutbeyi okudular: "Hamd Allah'a mahsustur. Ondan yardım istiyoruz. Ona imanımız tam ve ona tevekkül ediyoruz. Kendi nefislerimiz ve kötü amellerimizden ondan başka yollarını kaybedenlere kılavuz ve yol gösteren olmadığı Allah'a sığınıyoruz. Öyle bir Allah ki kime yolu göstermişse artık yolu kaybetmemiştir. Ondan başka ilah olmadığını, Muhammed'in de Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ediyoruz. Ey cemaat, benim Allah'ın davetine lebbeyk demem ve aranızdan ayrılmam yakındır. Ben sizin sorumlunuz, siz ise benim sorumlumsunuz. Benimle ilgili ne düşünüyorsunuz?" İnsanlar tek bir ses halinde şöyle dediler: "Allah'ın dinini tanıttığını ve bizim hayrımızı istediğini, bize öğüt verdiğini, bu yolda büyük çaba ve emek sarf ettiğine şahitlik ediyoruz. Allah sana büyük mükafat versin."
Peygamber Efendimiz tekrar kalabalık sessizleşince sözlerine şöyle devam etti: "Allah'tan başka bir ilah olmadığını ve Muhammed'in de Allah'ın kulu ve onun elçisi olduğuna şahitlik ediyor musunuz? Cennet ve cehennemin hak olduğunu, kıyamet gününün tereddütsüz gelip çatacağına ve Allah'ın topraktakileri canlandıracağına şahadet getiriyor musunuz?" Kalabalık, "Evet, şahadet getiriyoruz," dedi. Peygamber Efendimiz, "Ben sizin aranızda iki paha biçilmez değerli yadigar bırakacağım. Onlara nasıl davranacaksınız?" diye buyurdular. Kalabalık arasındaki kişilerden biri, "Bu iki değerli şey nelerdir?" diye sorunca, Peygamber Efendimiz, "İlki bir tarafı Allah'ın, diğer tarafı ise sizin elinizde bulunan Allah'ın kitabıdır. Bu kitaba sarılmanız sizi sapmalardan korur. Diğeri ise itretim ve ehli beytimdir. Allah'ın bana bu iki yadigarımın kıyamet gününe kadar ayrılmayacağını söyledi. Ey insanlar! Allah'ın kitabı ve itretimi sollamayın. Ancak bu ikisinden de geri kalmayın. Çünkü yok olursunuz.
Değerli dinleyiciler, Kadir-i Hum Bayramı dolayısıyla hepinizi tebrik ederken sizleri Allah'a emanet ediyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu. Muhterem dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli dizi sohbetimizin 25. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerde olduğu gibi kitap tasarımı üzerinde duracağız.
Yazı ve alfabenin icadından önce topluluklar çizim konusunda geniş deneyime sahipti. Çanak çömlek motifleri kentlerin oluşması öncesi toplumların tam hakim olduğu bir alandı. O döneme ait olan eserler bu toplumların çizimlerin boyutları, oranı ve simetrisine tam bir farkındalıkla yaklaştıklarını göstermektedir. Her malzemenin arka planında yatay ve dikey çizgiler yardımıyla kare, dikdörtgen çizgiler oluşturup tasarımlarını buna göre yapan toplumlar vardı.
Milattan önce 4. bin yılın başında kerpiçin icadı insanların morfolojik kabiliyetlerinde ve düzenli şekillerin oluşumunda büyük bir değişikliğe yol açtı. Bu nedenle yazı çağının başlangıcındaki yazarlar yatay, dikey, köşegen ve zikzak çizgileri konusunda derin bir anlayışa sahipti. Bu nedenle en başından itibaren yazılı malzemeler uygun aralıklarla sıralar halinde oluşturuluyordu. Yani o dönemdeki katipler sayfa üzerinde beyaz ile siyah boşlukların arasındaki mesafeleri gözlemleyen sayfa düzenleyicileri rolünü de üstlenmişlerdir.
Bazı belgeler, katiplerin en az M.Ö. 2500'den bu yana resimler kullandığını ve birçok pul ve yazıtın metin ve resimler içerdiğini gösteriyor. Katipler ayrıca yazı alt zemininin bir bölümünde doğru yere dikkatlice şekillerde de çizer veya uyarlardı. Antik dünyanın en görkemli sayfa tasarımlarından biri de Batı İran'da Kermanşah şehri yakınlarında bulunan Bistun'daki Ahameneş Krallığı Daryush'un yazıtıdır. Bu yazıtta Daryush'un siyasi hedeflerini küresel bir formda somutlaştırıyor. Aslında Daryush, yazıt Doğu ile Batı arasındaki iletişim yolunda ise oluşturulmuş ve herkese gösterilmek istenen devasa bir taş afiştir.
Kitap tasarımı veya süsleme sanatı çeşitli sanatları kapsayan ve yazı, hat, desen, süsleme, renk, illüstrasyon gibi bir dizi sanatsal tekniği, kağıdın türü ve dokusunu ve kapak yapma yöntemlerini içeren geleneksel bir terimdir. Geçmişte kitap okurları genellikle çok sayıda resim ve harita içeren kitaplar ararlardı. Uzak bir ülkeyi veya bir şövalyenin saldırdığını veya metinde bahsedilen bir bitki veya hayvanın resimlerini görmekten hoşlanırlardı. Bu durum yayıncıları ve matbaacıları kitap tasarımı ve kapak yapımı yardımıyla okuyucuların merakını ve okuma zevkini karşılamaya ve doyurmaya yöneltti.
Orta çağdaki ilk yazı türü eski Roma'da yaygın olan ve yalnızca küçük harfler içeren italik veya eğik Latin alfabesiydi. Ancak bu yazı türünün el yazmaları alanına girmesi o kadar uzun sürmedi. Hatta manastırlarda resmi yazı şekli olarak kullanılmaya başlandı. Kimi durumlarda farklı etnik kökenleri ve milletleri temsil eden şekillere bürünürdü. İtalik yazıdan sonra İtalyan yazısı, Beneventan yazısı, Batı Gotik yazısı, Merovingian yazısı ve Karolenj yazısı Avrupa'da kullanılan ve belli özelliklerle yazılan ve yazarın becerisini gerektiren kitaplarda kullanılan yazılar arasında yer almaya başlandı.
Karolenj küçük harflerinin formları ve Orta Roma üslubu arasındaki bağlantı bu yazı türünün adının Roma yazısı olarak bilinmesine neden olmuş. Ancak zamanla bu yazı şekli de değişmiş ve harfleri uzun, dar ve açılı olarak yazılmıştır. Bu hat Gotik hat olarak tanınmış ve kısa sürede Avrupa'ya yayılarak 15. yüzyılın ortalarına kadar kullanılmıştır.
Gotik yazı şekli 15. yüzyıl kitap yapım stillerine de etkilemiş ve mektuplar uzun ve dar yazıldıkça resimler de uzun ve dar olarak çizilmiştir. Örneğin insanlar uzun kollar ve bacaklar ve dar omuzlarla gösterilmiştir. Bu yazı ve görsel üslup minyatür sanatını da etkileyerek başka bir özelliğin ortaya çıkmasına da neden olmuştur ki, o da çizilen manzaraların sonunda doğal manzaraların eklenmesi olmuştur. Bu büyük olay el yazması resimleme tarihinde bir dönüm noktasıdır.
15. yüzyılın ortalarından itibaren kitap süslemede ve tasarımda başka bir fenomen yaşanmıştır. Süslemelerin büyük harflere bitişik gösterilmesi ve özenle çizilen çiçek yaprakları ve çiçeklerin bolca kullanılması bu yeni fenomendi. Bu bitki motifleri arasında uçan kuşlar ve karanlık bir kaide üzerine yuva edinmiş böcekler var. 15. yüzyılın en ünlü kitabı Fransa'da bir müzede muhafaza edilen Saatler kitabıdır. Bu kitabın resimleri resim sanatının harikaları arasındadır ve kitabın sonunda kralların ve hükümdarların saraylarının güzel resimleri de görülmektedir.
16. yüzyılda altın çağ olarak bilinen dönemde ahşap oyma sanatının doruk noktası Almanya'da ortaya çıktı. Almanya'da Augsburg bölgesi önceki yöntemlere ek olarak semboller için resimde bakır gravür kullanan ikinci büyük cilçilik ve kitap tasarım merkeziydi. Bu yöntem kitabın başlangıç sayfasını ve kapağını, kitabın konusunun bir arka planı veya sembolik alegorisi ile birleştirerek sunmak yöntemi idi. Ancak 16. ve 17. yüzyıllarda coğrafya, doğa tarihi, sanat tarihi ve arkeoloji konulu kitapların basımında ve resim ve mimari sanat örneklerinin de yer aldığı birçok kalın kitapta görülen bir yöntemdir. Bakır oymacılığı gravür için çok uygundu çünkü renkler arasındaki farkı ve manzaraların sanatsal nüanslarını doğru bir şekilde taklit edebiliyordu. Bakır oylamalar fotoğraf yönteminin ortaya çıktı, 19. yüzyıla kadar kullanılmıştır.
Postfeil ciltlerden kapak yapımı ise Orta Çağ Avrupa'sında zirveye ulaştı. Kapaklar genellikle iki ağaç türü olan kayın veya incir ağacından yapılırdı ve inek ve dana derisiyle kaplanırdı. Genellikle koyu renkliydi ve çeşitli süslemeler ve şekillerle süslenirdi. Bu bağlamda en önemli eserler 14. ve 15. yüzyıla aittir.
Doğulular 15. yüzyılda baskı ve matbaacılığı ile İtalyan meslektaşlarına sadece teknik özellikleri aktarmakta kalmadılar. Aynı zamanda onlara yeni dekoratif ve süsleme şekiller de ürettiler. Doğululardan kastedilen ise Müslüman sanatkarlardı. Müslümanlar arasında ise İranlılar diğerlerinden daha fazla bu alandaki yeteneklerini göstermişlerdir. İran kapak yapımında ve kitap süslemesinde kitabın alt kapağı kitabından kendinden daha büyüktü ve süslemeler esasen merkezde eşkenar dörtgendi. Aslında bu süsleme şekli İranlı halılarda da görülmüştür. Kitabın kapak bölümünde ayrıca yıldızlama teknikleri de görülmektedir.
Bu dönemde örtünün ortasını süslemek için taş levhaların kullanımına devam edilmiştir. Almanya ve Kuzey Avrupa'da yaygın olan yeni bir cilt yapma yöntemi uzun süre kullanılmıştır. Bu yöntem küçük buzağı gibi hayvanların derileri kullanılarak yapılmış ve bazı aşamalardan sonra taş tablet ile basılmıştır. Üstte kitap sahibinin adının ilk harfleri için boşluk bırakılmış ve altta ciltleme tarihi için boş bir alan bırakılmıştır. Ancak ortada kitap sahibinin çizimleri ve tasarımları ile doldurulmuştur.
16. yüzyılın ikinci yarısında yaldız giderek popüler hale geldi ve oryantal sanat formlarından ve iç içe dairelerin kullanımı popüler hale geldi. En güzel yaldızlı baskı kapaklar Heidelberg şehrinde Kenneth Otto Henry tarafından yapılanlardı. Bu hükümdar saray kütüphanesindeki kitapların altın ile süslenmesini, taş levha ile basılmasını emretti.
17. yüzyıla gelindiğinde Avrupa ciltleme ve kitap tasarımı sanatında değişiklikler oldu ve çoğu teknik sıradanlaştı. Ciltlerde kullanılan deriler dana ve koyun derisinden yapılmış ve kaplumbağa derisi gibi şekillerle süslenmiş ve demir karbonatla boyanmıştır. Basit görünüyorlardı ve kitabın adı da kitabın üst kısmına Çin mürekkebi ile yazılırdı. İspanya ve İtalya'da ise kitabın adı arka kapakta yazılırdı.
Matbaa endüstrisinin gelişmesiyle kitap ticaretinde yeni bir dönem ve cilt ve kitap tasarımı tarihinde yeni bir aşama başladı. Kaplama o zamandan beri özel kuralları olan bir endüstri olarak bilinir hale geldi. Basım endüstrisi kitapların ucuzluğuna ve bolluğuna katkıda bulununca yeni ihtiyaçlara göre kapak yapım yöntemleri de meydana geldi.
Değerli dinleyiciler, kitabın konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Ayrılmadan önce www.parstoday.com'dan bizi takip edebilir ve turkish@ws.irib.ir'ye görüş ve isteklerinizi de iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyiciler. Sabah haberlerin özetleriyle karşınızdayız. Bugün Hicri Kameri 18 Zilhicce Müslümanların en büyük bayramlarından Kadir-i Hum bayramıdır. İslam İnkılap rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerini 12. hükümetin faaliyetlerinin son günlerinde kabul ettiği görüşmede iç planları Batı'nın işbirliğine endekslememek gerektiğini, çünkü mutlaka başarısızlıkla sonuçlanacağını vurguladı. İran'ın seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, 13. kabinede yer alacak olan bakan adayları ile şahsen görüşme yaparak son kararı verecektir. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esed, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüşmede İran'ın Suriye'nin başlıca ortağı olduğunu söyledi. Viyana'da uluslararası kurumlarda İran'ın daimi temsilcisi ve büyükelçisi Kazım Galibabadi, İran'ın son dönemde Amerika ve Avrupa arasındaki müzakerelerin bazı detaylarını işaretle Amerika'nın füze ve bölge meseleleri için nükleer anlaşmayı rehin almak istediğini belirtti. Irak Elektrik Bakanı vekili bu ülkede elektrik sıkıntısına işaretle elektrik santrallerinin yakıtını sağlamak için İran doğal gazı olmasaydı Irak'ta facia yaşanmış olacağını söyledi. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Üssü, ülkenin güneydoğusunda bulunan Sistan ve Beluçistan ilinin sınırlarında keşfettiği silah ve savaş mühimmata el koydu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerin özetini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.